Ayrım 11, Rehin, Sabahattin Önkibar, sayfa 134. İş, kariyer, siyasal İslam. İFT'nin yaptığı araştırmaya göre yurt dışında eğitim gören gençlerin de neredeyse 3/4'ü geri Türkiye'ye dönmek istemiyor. Gidenlerin gitme nedenlerinin başında ise iki başlık geliyor. Birincisi Türkiye'de ifade özgürlüğünün olmadığının düşünülmesi, ikincisi ise kariyer ve iş bulma konusundaki umutsuzluk. İlk maddeye baktığımızda evrensel hukuk kurallarıyla çelişen gözaltı ve tutuklamaların Türkiye'de ifade özgürlüğü düşüncesini sakatladığı ortada. Hükümet kanalları ne kadar aksini iddia ederse etsin bu biraz da atmosfer işi. Eğer vatandaş özgürce konuşamadığını, fikrini açıklayamadığını düşünüyorsa, buna inanıyorsa, siz ne kadar aksini iddia ederseniz edin kanaat değişmez, geçmiş olsun. Kariyer ve iş bulma konusundaki umutsuzluk da gençlerin göç nedenlerindeki ikinci en yüksek faktör durumunda. Buna ek olarak gençler hayallerinin torpide takılacağından endişe ediyorlar. Adamcılık ve kayırmacılığın çok yaygın olduğunu düşünüyor, eşit rekabet koşullarında iş bulabileceklerine inanmıyorlar. Yıllarca emek sarf ederek hak ettiği bir mevkiye gelmelerine, siyasi görüşlerinin ya da yaşam tarzlarının engel olacağını ve liyakatsiz başkalarının kayırılacağını düşünüyorlar. Ayrıca haksızlığa uğradıklarında haklarını arayabileceklerine yönelik bir inançları da yok, adalete inanç da yok. Bu çok karamsar tablonun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ise artık mühim değil. Zira insanlar hayatlarını tamamen değiştirerek göçmeyi düşünecek denli bu düşünceyle sarmalanmış durumdalar. Milyoner Türkler ve para kaçıyor. Türkiye'den sadece işsiz ve ümitsiz gençler değil, para da kaçıyor. Evet, zenginlerin Türkiye'den kaçışı sürüyor. 2018'de dünya genelinde 108 bin dolar milyoneri ülkesini terk ederken, Türkiye 4 bin kişiyle en yoğun milyoner göçünün yaşandığı ülke oldu. Afreisha Bank tarafından yayımlanan 2019 Küresel Servet Göçü raporuna göre 2018'de Türkiye'de dolar milyonerlerinin %10'u ülkeyi terk etti. Son 4 yılda Türkiye'den göç eden milyonerlerin sayısı 17 bine ulaştı. Türkiye'yi %6'lık oran ve 7 bin milyoner göçü ile Rusya takip ederken Çin %2'lik oran ve 15 bin milyoner göçü ile 3. oldu. Hindistan'dan 5 bin, Fransa'dan 3 bin, Birleşik Krallık'tan 3 bin, Brezilya'dan 2 bin, Suudi Arabistan ve Endonezya'dan biner milyoner ülkelerini terk etti. Raporda Türkiye'deki milyoner göçünün kaygı verici olduğu, çünkü Türkiye'nin Hindistan ve Çin'in aksine yeni dolar milyoneri yaratamadığına dikkat çekildi. İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse'in 2018 küresel raporuna göre de dünyada dolar milyoneri sayısı artarken Türkiye'de sert düşüş yaşandı. TL'deki büyük değer kaybıyla birlikte Türkiye'deki dolar milyoneri sayısı 16 bin kişi azalarak 79.243 kişiye geriledi. Hisse senetleri ve TL'deki değer kaybıyla Türkiye'de toplam servette 191 milyar dolar eriyerek 1 trilyon 10 milyar dolara düştü. Bu rakam 2005'te 1 trilyon 78 milyar dolardı. Venezuela'dan sonra Türkiye. Milyonerlerin göç ettiği ülkeler sıralamasında 12 bin kişiyle ilk sırayı Avustralya, 10 bin kişiyle ikinci sırayı ABD, 4 bin kişiyle üçüncü sırayı Kanada aldı. Milyonerlerin tercih ettiği diğer ülkeler İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Karayipler, Yeni Zelanda, Singapur, İsrail, Portekiz, Yunanistan ve İspanya oldu. Rapora göre Türkiye son bir yılda TL'nin değer kaybetmesine bağlı olarak dolar cinsinden %23'lük toplam servet erimesiyle Venezuela'nın ardından en kötü performans gösteren ülke oldu. Son 10 yıla bakıldığında ise Türkiye %11'lik toplam servet kaybıyla en kötü performans gösteren 7. ülke oldu. New York Times gazetesi de Türkiye'den yurt dışına başlayan göçe ilişkin yayınladığı haberde söz konusu durumun tarihte yıkım geçiren ülkelerde görüldüğünün altı çizilerek ülkelerin yaşadığı önemli yıkımlara bakılırsa bu yıkımların öncesinde varlıklı insanların o ülkeden göç ettiği görülür ifadelerine yer verildi. 220 milyar dolar Türkiye'yi terk etti. Erdoğan'ın vizyonuna hararetle karşı çıkan Türkler, yeteneklerini ve varlıklarını da alarak sürüler halinde ülkeyi terk ediyor başlıklı haberde, Erdoğan'a karşı çıkan Türkler yetenek ve varlıklarını alarak ülkeyi terk ediyor denildi. Yayımlanan haberde küresel varlık göçü incelemesinin Türkiye'ye ilişkin verileri yer aldı. Buna göre 2016 ile 2017 yılları arasında Türkiye'nin varlıklı diliminin %12'sine denk gelen en az 12 bin dolar milyoneri servetlerinin çoğunu Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşıdı. Darbe girişimi sonrası politik sığınma taleplerindeki artışa ilişkin verilerin de yer aldığı raporda İstanbul varlık göçü yaşanan yerler sıralamasında 7. sıraya yükselmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre Türkiye'nin kabul ettiği göçmen sayısı %22.4 artışla 466.333 kişi olarak kayıtlara geçerken Türkiye'den göç edenler ise %42 oranında artışla 253.640 kişi oldu. 2016 yılında yurt dışına göç eden vatandaşların sayısı 69.326 iken 2017 yılında %63'lük artışla 113.326'ya ulaştı. 2017 yılında 5.000'den fazla milyoner, son 3 yılda ise 13.000 girişimci ve iş insanı Türkiye'yi terk etti. Yalnızca 20 OECD ülkesine göç etmiş yurttaşlar üzerinden Türkiye'nin kaybı 220 milyar doların üzerinde. Evlenme ve doğumlar düştü. Bu kaçış ya da ülkeyi terk ediş fotoğrafı AKP'nin ülkeyi nerelere getirdiğinin somut belgesidir. Türk halkı geneli bağlamında artık yoksuldur, Türkiye fakirdir. Her ne kadar iktidar hesaplama tekniklerini değiştirerek bunu saklamaya çalışsalar da mızrak artık çuvala sığmıyor. Canlı bir örnek, gençler artık fakirlikten dolayı evlenemiyor. 2002 yılında 510 bine düşen evlenme sayısı 2003 yılında 565 bine, 2005 yılında da 641 bine yükseldi. Bu artış nüfusa bağlı bir artış değildi, geleceğe bakılan umut artışıydı. Nitekim 2015 yılında 603 bin olan evlenme sayısı 2019 yılında 541 bine geriledi. Sadece evlilik değil, insanlar fakirlikten dolayı çocuk yapamıyor. 2002 yılında 1 milyon 230 bin olan doğum sayısı 2007 yılında 1 milyon 290 bine çıkıyor. 2015 yılında 1 milyon 336 bin olan doğum sayısı 2019 yılında 1 milyon 184 bine düşüyor. Keza 2015-2019 arasında evlenme sayısı %10.2 azaldı. 2015-2019 arasında çocuk sayısı %11.4 düştü. Alt kesim işini kaybetmiş. Evet, alt kesim evlenemiyor, çocuk yapamıyor. Türkiye artık yoksul ülke. Ve bir başka veri. Cumhurbaşkanlığı 2020 yıllık programına göre Türkiye'de yoksulluk oranı %21.2. En zengin %20'lik grubun yıllık kullanılabilir gelirden aldığı payın, en yoksul %20'lik grubun aldığı paya oranı 7.8. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından açıklanan İnsani Gelişme Endeksinde Türkiye 189 ülke içerisinde 64. sırada yer alıyor. Kamunun yaptığı yardım harcamalarının gayri safi yıllık hasılaya oranı %1.15 oldu. Toplam 16 milyon 831.210 kişi aldığı sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor. Yaşlı ve engelli aylığı alanların sayısı 1.4 milyon, çocukları muhtaç ailelerin sayısı 185.766'ya çıktı. Evde bakım desteğinden yararlananların sayısı 513.276'ya yükseldi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen tüm sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı 3.1 milyondu. 2018'de 3.4 milyon oldu. Yeterli geliri olmadığı için genel sağlık sigortası, yani GSS primleri devlet tarafından karşılananların sayısı da 6.6 milyondan 6.9 milyona yükseldi. Muhtaç aile, yani yetim ve engeller alanların sayısı 3734'ten 4869'a, imaret hizmetlerinden yararlananların sayısı 20315'ten 84280'e, MEB'den burs ilk ve orta öğretimdeki muhtaç öğrenciler alanların sayısı 259481'den 1,5 milyona, yurt kurdan burs yüksek öğretimdeki muhtaç öğrenciler alanların sayısı 531.208'den 557.475'e çıktı. TKİ TTK'dan aldığı kömür yardımları ile ısınabilen hanelerin sayısı ise 2.065.000. Sadece 2018 yılında belediyelerin toplam 4.8 milyar lira yardım yaptığı belirtildi. 2018'de tüm yardımların tutarı toplam 38 milyar 253 milyon 405 bin lira oldu. Sosyal yardım ve iktidar muhalefet kavgası. Kısacası devlet sosyal yardım yapmasa insanlar aç ve açıkta. Sosyal yardım olayı AKP'nin seçmen avında kullandığı metotlardan biri. AKP ve pek çok belediye başkanı yapılan sosyal yardımlar sayesinde yüksek oy aldılar. Türkiye'de bu yardımlar bir bakıma siyasi rüşvettir. Öyle olmasa AKP, CHP'li belediyelerin sosyal yardım yapmasına set olmazdı. Evet, iktidar CHP'li belediyelerin sosyal yardım yapmasına şiddetle karşı çıkmış ve dahası olayı devlet içinde paralel devlet kurmak gibi sunmuştur. İktidar sosyal yardım yapan CHP'li belediyelere bakın neler yaptı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Muratpaşa ve Eskişehir Odunpazarı belediyelerinin aşevlerinin hesaplarına el koyuldu. Her gün binlerce yoksulun karnını doyuran aşevleri vatandaşın yanında olmayı sürdürdü. Bu kez aynı yardımlarla yoksullara 3 kap yemek ikramına devam edildi. Başta İstanbul, Mersin ve Adana olmak üzere CHP'li büyükşehir belediyelerinin bedava ekmek dağıtımı engellendi. Adana Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç halinde kullanılmak üzere fuar alanını Sahra Hastanesi olarak düzenledi. Önce iktidar yanlılarının eleştirileri geldi, ardından Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Bedava ekmek dağıtmak eşittir paralel devlet. Bu arada AKP'li belediyeler, iktidara yakın STK'lar hem yardım kampanyaları düzenlemeye devam etti, hem de kapı kapı dolaşıp kolilerini dağıttı ama onlara müdahale eden olmadı. Yardım dağıtımı üzerinden yürütülen kutuplaşma zirveye tırmanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlıkları, valiliği hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya çalışıyorlar. CHP'li belediyelerin salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri şov yapmaktır. Bu tür teşebbüsler özellikle FETÖ, PKK gibi örgütler tarafından denenmiştir gibi akıl almayacak bir ifade kullandı. Ama buna rağmen CHP'li belediyeler özellikle pandemi süreci ile beraber yardım dağıtmayı sürdürdüler ki işte detay. İstanbul Belediyesi 10.715 gıda kolisi dağıttı. 13.670 aileye gelir durumlarına göre 300'er ve 600'er liralık 2 aylık alışveriş kartları dağıttı. İSKİ ve İGDAŞ bu süreçte doğal gaz ve su kesintisi yapmama kararı aldı. Kapalı olan su ve gaz abonelikleri açıldı. İBB ve iştiraklerinin taşınmazlarından kira alınmaması kararlaştırıldı. Toplu ulaşımda 250 bin bedava maske dağıtıldı. Sağlık çalışanları için otellerde 2 bin oda tahsis edildi. Sokakta yaşayanlar spor tesisine yerleştirildi. Halka 24 saat psikolojik destek verildi. Mansur Yavaş'ın yıldızı parladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise iyilik bulaşıcıdır kampanyası ile 100 bin kişinin veresiye defterlerindeki borçlarını hayırseverler aracılığı ile ödedi. 10 binlerce aileye gıda kolileri gönderdi. Yine Ankara'da işini kaybedenlere, evlere temizliğe giden kadınlar dahil emekçi kesime gıda ve nakit desteğinde bulunuldu. Salgın sürecinde sağlık çalışanlarına hastanelere yakın konaklama yerleri sağlandı. Ücretsiz maske ve ekmek dağıtıldı. Zincir marketlerle anlaşılarak 65 yaş ve üzeri kişilerin evlerine servisler yapıldı. Salgın süreci ile beraber Mansur Yavaş ismi yaptığı icraat ile yükselmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi salgın sürecinde 40 bin aileye 400 liralık nakdi yardım yaptı. 10 binlerce kişiye sıcak çorba ve ekmek dağıttı. Metro istasyonlarına koyulan maskematiklerle İzmirlilerin maskeye ücretsiz ulaşması sağlandı. Binlerce aileye içinde kuru gıda, kavurma, elma, portakal, limon, soğan ve patates bulunan direnç paketleri ulaştırıldı. Salgın nedeniyle evde kalmak zorunda kalan yurttaşların kapılarına seyyar pazar taşındı. 118.775 çocuğa süt dağıtıldı. Hiç geliri olmayan ve sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara gıda, süt ve hijyen paketi ulaştırıldı. 65 yaş üstü 27.000 İzmirli'ye telefonla ulaşılıp ihtiyaçları soruldu. Halkın Bakkalı organizasyonu ile hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri buluşturuldu. Sağlık çalışanlarına günlük yemek desteği verdi. %50 su faturası indirimi, özel halk otobüs ve minibüslere otogar giriş ücreti iptali yaptı. 500 bin ücretsiz maske dağıttı. İhtiyacı olan 10 bin kişiye nakdi yardım, 100 bin erzak kolisi dağıtımı gerçekleştirdi. 1000 yataklı sahra hastanesi yaptı. Diğer belediyeler. Aydın Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı, odun ve kömür dağıttı, hasta bezi ve havalı yatak yardımları yaptı, evden çıkamayan vatandaşlara market desteği sağladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede yaklaşık 5000 personel ile yardım yapıldığını açıkladı. Tüm yardımların toplam maddi değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi. Vatandaşlara 6500 gıda paketi dağıtıldı. Sağlık çalışanları için de özel ücretsiz servis hizmeti verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tüm şehrin sokaklarını tek tek ilaçlı sularla yıkadı, trafik lambalarını dahi dezenfekte ettirdi. 13 ilçede 165 bin gıda kolisi dağıttı. Belediye yeni doğum yapmış anneleri de unutmadı. 1400 adet bebek bezi ve mama dağıttı. 275 bin maske ve 37.100 adet sağlık paketi dağıttı. 10 bin maske dağıtıldı. 11 ilçe dezenfekte edildi. Psikolojik destek verildi. Kısacası bütün CHP'li belediyeler pandemi sürecinde sosyal yardım taarruzuna girişti. Ama iktidar yukarıda işaret ettiğimiz şekilde bundan çok rahatsız oldu. Zira onlar sosyal yardımı oy rüşveti gibi gördüler ve CHP'yi bu alana sokmak istemiyorlar. Sosyal yardım olayı kuşkusuz eşittir, yoksulluk demektir. Türkiye'de bugün yoksul olan sadece yurttaş değildir. Evet, devlet de artan borçları ile aynı görüntüdedir. Türkiye'nin borçluluk rakamları. Borçluluk ile ilgili genel veriler ise şöyledir. 2003 yılında Türkiye'nin brüt dış borç stoku 129 milyar dolardı. 17 yılda yaklaşık 3,5 kat artarak Haziran 2019 itibariyle 447 milyar dolara dayandı. Toplam dış borcun milli geliri oranı ise %61,9 ile 2001 krizi seviyesinin yani 54,8 5 puan üzerinde. 17 yılda kamunun dış borcu 2,3 kat, özel sektörün dış borcu ise tam 6,8 kat artmış. Kamunun borcunun milli geliri oranının düşük olması ve dış borçların büyük bölümünün özel sektöre ait olması, Türkiye'nin 2020'de ciddi bir dış borç krizi ile karşı karşıya olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Özel sektörün dış borcu hazine garantili olduğundan hükümet bu borçlara birinci dereceden kefil durumunda. Türkiye'deki şirketlere borç veren yabancılar alacaklarını tahsil edemediklerinde ister istemez kefile başvuracak ve hazinenin kapısını çalacaklar. Bu sorun yetmezmiş gibi varlık fonu ve kamu bankaları kullanılarak yandaş müteahhit ve şirketlerin borçları kamu tarafından üstlenilmeye başlandı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 144.